Ayrım 17, Büyük Kin'in Kısa Öyküsü Karşı Devrim, Ferruh Sidar, sayfa 188. Bir siyasinin 28 Şubat'a ilişkin değerlendirmeleri. Üst düzey bir generali atfen adına postmodern darbe dedikleri girişim için silahsız kuvvetler halletsin deyişi 2 Mayıs 2012'de Hüsamettin Cindoruk'a sorulduğunda Cindoruk o laf kadar hukuk ve siyaset bilimine aykırı bir laf yok. Silahsız kuvvet nedir? Dünyanın neresinde parlamentoya silahsız kuvvet denir diye yanıtlıyor. Ertuğrul Özkök'ün manşete çektiği generalin yukarıdaki sözü kastedilerek bu ifade ordunun zaten darbe yapmayıp meseleyi başka bir şekilde çözme iradesine sahip olduğunu ortaya koymuyor mu biçimindeki soruya ise ona kamuoyu denir, silahsız kuvvet olmaz, siyasetin de silahı olmaz, onlar hep amiyane tabirlerdir, hiçbirine katılmam, çok da yanlış bulurum. Bu yolu açarsanız bir silahlı kuvvetler bir de silahsız kuvvetler çıkar ortaya. Milli devletin milli organları, parlamentosu, partileri vardır. Parlamentonun bütün kararları siyasi kararlardır. Şimdi savcılar kim, hangi saikle istifa etmiş, hangi kararı vermiş, neden hükümeti düşürmüş, cumhurbaşkanı görevlendirmeyi yanlış yapmış. Bunlar parlamento hukuku açısından da, anayasa açısından da aptalca, eblehçe işler. Parlamentonun kararlarını inceleyen bir mahkeme olabilir mi? Nerede kaldı kuvvetler ayrılığı? Bunları denetlemeye alırsanız yasade mahkemesine dönersiniz. Yasama ve yürütme erkinin kararları ile ilgili kesinlikle yargının denetim hakkı yoktur. Bu yolu açarsanız Türkiye'de demokrasi olmaz, olmadığını da söyleriz, bunun belgesini de açıklarız diye karşılık veriyor. Akşam gazetesinden Şenay Yıldız'ın yaptığı bu röportajda peki size göre 28 Şubat sürecini asker mi, basın mı, iş çevreleri mi tetikledi sorusunu ise Cindoruk, siyaset belli bir noktaya gelmiş ve tıkanmıştı. Erbakan Çiller ikilisinin toplumu idare etmesinde zorluk ortaya çıkmıştı. Şimdi basının üstüne gidiyorlar. Onlar bunu parayla mı yazdılar? Hayır, insanların hepsinin satılmış olduğunu söyleyenler kendileri satılmıştır. Kendileri satılmaya alışıksa başkalarının da satılabileceğini düşünüyorlar. Türkiye'de de dürüst, saygıdeğer, kendi vicdanlarına göre karar alan insanlar var. Olur mu öyle şey? Asker karar verdi mi bize ihtiyacı yok ki, gider uygular. Türkiye'de asker 31 Mart'ı bastıran Yıldırım ordularının devamıdır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Dün de öyleydi, bugün de böyle, yarın da öyle olacaktır. O bir temsil kabiliyeti, bir nitelik, nicelik ve bir inkılapçılık hadisesidir. Boşuna çıkmaz olaylar. Bu olaylar askeri yıldırdık, hapse soktuk, bitirdik. Türkiye Cumhuriyeti'nde bizden başka kimse kalmadı. İmam Hatiplilerin intikamını aldık falan diyenler yanıldıklarını görürler diye yanıtlamıştı. Hüsamettin Cindoruk'un söz konusu söyleşide dikkat çeken kimi vurgulamaları da şöyleydi. 31 Mart'tan bu yana kendilerini mağdur, ezilmiş hissedenler, hilafetin kaldırılmasına üzülenler, laikliğin Türkiye'de geçerli bir ideoloji olmasından rahatsız olanlar iktidara gelmişlerdir. Onların sıkıntısı 28 Şubat'ta hesaplaşmak değil, 31 Mart'tan bu yana çıkan sonuçları tekrar yaşamamak. 28 Şubat'ta bugünkü başbakan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mıydı? Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı mıydı? Evet, Konya'da, Kayseri'de, Adana'da bu arkadaşlar belediye başkanı mıydı? Bir tanesinin görevine son verilmiş midir? Bir tanesinin belediyesinde 55. hükümetin gönderdiği murakip, müfettiş, savcı, hakim olmuş mudur? Tayyip Erdoğan o meşhur konuşmasını 28 Şubat'tan önce yapmıştır. O konuşma yarım saat süren fevkalade çirkin bir konuşmadır. Şiir okuduğu için değil, Siirt'te devlet düzenine aykırı bir konuşma yaptığı için mahkum olmuştur. 18 senedir Ankara ve İstanbul'da belediyeleri, belediye meclislerini kendileri idare etmiyor mu? Kimin mağduriyeti söz konusu? Bir özel mahkeme kurdu mu 28 Şubat? Yapmayın Allah aşkına. Sadece 31 Mart'ın intikamını almaya uğraşıyorlar. Türkiye nasıl bir seküler devlet olur, nasıl bir İslam devleti olur? Büyük hedef bu. Elinde darbe gücü olan bir yapı bunun provasını yapmaz. 12 Mart'tan 12 Eylül'den biliyoruz bunları. Recep Tayyip Erdoğan yıllar sonra 28 Şubat beni hedef aldı dedi. Yeşil Kuşak Projesi'nin ılımlı İslam Projesi adı altında yeniden düzenlendiği sır değildi. Bunun yeni bir proje gibi nitelenerek AKP iktidarı ve yanlıları tarafından başlangıçta benimsendiğine tanıklık ettik. Ancak bu sürecin 1993'ten başlayarak meyvesini 28 Şubat'tan sonra verdiğine ve yenilikçileri yarattığına ilişkin değerlendirmelerden duyduğu rahatsızlık onları farklı yorumlara yöneltti. Örneğin Darbeleri Araştırma Komisyonu'na R.T. Erdoğan, 28 Şubat beni hedef aldı diye görüş bildirdi. Bu açıklama doğal olarak öyle olmadığı bilindiği için ilgi uyandırmasa da, bağrından çıktığı düşüncenin sesi olan Milli Gazete'de Zeki Ceyhan'ın 30 Kasım 2012 tarihli makalesinde birkaç satırlık vurguyla yer aldı. Söz konusu makalede köşe yazarı, cevabını bulamadığım sorulardan biri Başbakan Erdoğan'ın 28 Şubat şahsıma karşı yapılmıştır açıklamasıyla ilgili. Kamuoyunda yaygın kanaat tam aksi iken, yani 28 Şubat sonrasında Erdoğan'ın önünün açıldığına inanılırken, Başbakan Erdoğan niye böyle bir açıklama yapma ihtiyacını duydu? Bu sorunun cevabını henüz bulabilmiş değilim demişti. 19 Haziran 1997 Necmettin Erbakan'ın istifası. 21 Mayıs'ta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Refah Partisi hakkında laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği gerekçesiyle kapatma davası açtı. Bu beklenmedik gelişme ve bir süre sonra da DYP milletvekillerinin partilerinden peş peşe istifa etmesi Erbakan'ı zor durumda bıraktı. İktidarın mecliste çoğunluğu kaybetmek üzere olduğu sırada Necmettin Erbakan istifa kararı verdi. Yıllar sonra o günleri Erbakan, hükümet Siyonizmin politikalarına engel olmasından dolayı tertiplere, engellemelere maruz kalmıştır diye yorumlarken Süleyman Demirel de tüm gelişmeleri şöyle aktarıyor. Sayın Erbakan eğer 28 Şubat kararlarını o gün imzalamamış olsaydı, ertesi gün istifa etmesi lazımdı. Orada zaten kabul etmiyorum demedi. Sayın Erbakan ne zaman istifa etti? 19 Haziran günü. Ne geçmiş? Mart, Nisan, Mayıs, 3 ay ve 19 gün geçmiş bunun üzerinden. Niye istifa etti? Bu kararları kabul etmiyorum diye etmedi. Çünkü geçen süre zarfında bu kararlar yürürlükte oldu ve geldi bana dedi ki ben görevi bırakıyorum. Ona sordum, ne için bırakıyorsun? Senden bırakmanı isteyen birisi mi var? Yok, niçin bırakıyorsun? Gerginlik var dedi. Geçmedi gerginlik. Neye rağmen geçmedi gerginlik Türkiye'de? Bu gerginlik sözlerinin, karanlık sözlerinin veyahut da bunalım sözlerinin terazisi yoktur. Bu takdir edilen bir şeydir. Takdir ise idrake bağlıdır. Yani insanoğlunun kafi derecede idraki varsa bunu takdir edecektir. Ve dedi ki çekiliyorum ben. Ertesi gün beyanat yaptım. Dedim ki kendisinden çekilmesini isteyen kimse yoktur. Eğer 28 Şubat akşamı ben bu kararları kabul etmiyorum deyip istifa etseydi bunu darbe vesaire olarak nitelendirebilirdiniz. Böyle cereyan etmese ne olur diye birçok senaryo bulabilirsiniz. Ama hadisenin böyle cereyan edişi TC anayasasına uygun mu? Evet, nasıl uygun? Çünkü anayasanın 118. maddesinde MGK'nın görevi tayin ediliyor. MGK devlet aleyhine olabilecek hadiselerin, Türkiye'nin iç huzurunu, iç düzenini bozabilecek bir takım ihtimallerin ve bir takım tehditlerin karşısında alınacak tedbirleri konuşuyor. Bunu hükümete bildiriyor. Klasikleşen mağdur edebiyatı. Son yıllarda 28 Şubat'ın kurmaca olduğu dillendirildi. Refah Partisi çatısı altında bulundukları iktidar dönemlerindeki eylem ve söylemlerini unutarak o günlerde görsel ve yazılı basında yer alan Aczi Mendi olaylarını öne sürdüler. Kendi deyişleriyle tezgaha geldiklerini vurguladılar. 28 Şubat'ın asker ve medya işbirliğinin ürünü olduğunu söylediler. Aczi Mendiler kendilerinden değildi. Bu nedenle onları malzeme yaparak mağduru oynamak kurnazlığını sergilediler yanlı medyalarında. Eski Refah Partisi kurmaylarından Şevket Kazan ve Hasan Hüseyin Ceylan gibi isimler de bu kampanyada ön almaya çalıştı. Yapılan propagandaların etkili olmadığını söyleyemeyiz. Böyle olsa da tüm çarpıtmalara karşın yaşanan gerçekleri tarih sımsıkı tutar sayfalarında. Ve tarih Erbakan'ın Türk lirasını Türk dinarı yapacağız. Rejimi değiştirip çok hukuklu sisteme geçeceğiz deyişinin yanında gelişlerinin kanlı mı kansız mı olacağına ilişkin vurgusunu da mı asker medya işbirliği tezgahladı diye başlar sormaya. ve Hasan Hüseyin Ceylan'a kurtuluş şeriattadır demesi için onlar mı baskı yaptı? Sincan olayları asker medya işbirliğiyle mi düzenlendi? Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe'nin konuşma metnini onlar mı hazırladı? Hasan Mezarcı ve Şevki Yılmaz'ın iğrenç söylemlerini onlar mı önerdi? Susurluk olayları için bir dakikalık ışık söndürme eylemini Şevket Kazan'ın mum söndü oynuyorlar diye rezil bir söyleyişle nitelemesini kim dayattı? Her hafta kahrolsun laiklik pankartlarını taşıyan yeşil bayraklı kitleleri caddelere kim saldı? Devlet kurumlarını ibadethaneye kim çevirdi? Tarikat liderlerini başbakanlıkta kim ağırladı diye sürdürür çoğaltarak tüm soruları ve de sıralar tüm belgeleri bir bir. Laikliğin Türkiye'de geçerli bir ideoloji olmasını istemeyen güçlerle, 28 Şubat'ta tartışılabilir gerekçelerle konumunu yitiren ve yitirme sıkıntısı yaşamış bulunan yazılı ve görsel basının, bazı ünlülerinin de ikinci AKP iktidarı ile bütünleşmesi yukarıda da vurgulandığı gibi etkili oldu. İktidarın gölgesinde Türk medyasını büyük ölçüde kontrol eden bu grubun üyeleri, yine AKP iktidarı ile birlikte türeyen yazar çizerleri, grup dışında kalsalar da yanlı medyanın kalemşörü olanları, aniden beliren program yapımcıları ile kendilerine strateji uzmanı diye bir takım kişileri de yanlarına katarak beyin yıkadılar adeta. Ve mağdur edebiyatı yaprak kitleleri yönlendiren din sömürücülerinin eli ayağı oldular. Hırslarının kölesi olmuş güç tutkunu bir grup tüm gücünü 28 Şubat olayı için tüketmedi elbette. Kendilerini solcu ve devrimci diye niteleseler de dost düşman tüm dünyanın gerçek bir devrimci olarak andığı Atatürk'e de dil uzattılar. Atatürk karşıtı her türlü propagandaya imza attılar ya da yapılan düzenlemeleri yönettiler. 28 Şubat'ta ABD'nin rolü. Necmettin Erbakan'ın başbakan olduktan 3 ay sonra ABD Dışişleri Bakanı Warren Christopher'ın Ankara elçisi Grossman'a çektiği ve sonradan elimize geçen çok gizli dediği kriptoda şu bilgiler yer alıyormuş. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Türk hükümetinin milli eğilimlerinden, Başbakan Erbakan'ın ideolojisinden ilham alarak dış politikayı batıdan ayırıp Arap ve Müslüman dünyasına doğru yeniden yönlendirmesinden dolayı derin endişe içindedir. Kanaatimce Türkiye'nin İran, Irak, Libya, Nijerya ve Sudan ile bağlarını kuvvetlendirme hususundaki tutumu bizim menfaatlerimize aykırıdır. DYP Erbakan'ın radikal İslami söylemlerini ılımlılaştırmada başarılı olamadığına göre kendisinin RP ile koalisyonunu verimsiz görmektedir. Türkiye ABD'nin anahtar stratejik ortağı olarak kalmak mecburiyetindedir ve onun bu pozisyonunu gerçekleştirip sürdürmedeki başarısı bizim milli menfaatlerimizi doğrudan etkileyecektir. Türk askeriyesi bu sonucu elde etmeye doğru daha büyük çaba sarf etmesi için harekete geçmeye zorlanmalıdır. Bu konudaki aksiyon planlarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Erbakan bu yazışmadan yola çıkarak 28 Şubat sürecinin arkasında ABD'nin bulunduğunu iddia etmişti yıllar sonra. Erbakan'ın çok gizli dediği bu mektubun içeriği Türk halkı ve tüm dünya açısından öngörülemeyecek şeyler değil ki. Böyle bir belge olsa da olmasa da ABD'nin kendi açısından kimi gelişmeleri bu yönde değerlendirip gerekli gördüğü planları yaşama geçirme arzusu şaşkınlık yaratacak bir şey değildir. ABD'nin NATO düzeniyle Türk ordusunda yarattığı yapılanma sayesinde ülke siyasetini kontrol ettiği ve yarattığı cuntacılarla neler yaptığı sır değildir. Buradan ve şifreli bir yazıdan yola çıkarak 28 Şubat ABD'nin ürünüdür diyemeyiz. İktidarları sırasında yukarıda aktardığımız kendi söylem ve eylemleri ABD Türk ordusundaki yapılanma ve medya tarafından düzenlenmiş değil ki. Gizli yazının yani kriptonun içeriğinden de anlaşılacağı gibi ABD'nin kendi politikalarına uygun düşmeyen iktidarları desteklemeyeceği açıktır. 28 Şubat sürecinde Türkiye ile irtibat halinde olmadığını ve eğilimleri nedeniyle RP karşıtı politikaları desteklemediğini de düşünemeyiz elbette. AKP siyaseti Refah Partisi'ne göre farklı, kendi deyişleriyle yenilikçi. ABD Dışişleri Bakanı yukarıdaki yazışmada Erbakan radikal İslami söylemlerini ılımlılaştırmada başarılı olamadı derken bugünlere atıfta bulunmuş adeta. Buradan çarşambadan perşembeye değiştiklerini iddia ederek kendilerine yenilikçi adını verenlerin ılımlı İslam, diğer adı BOP olan projeyi sahiplenmek koşuluyla emin adımlarla nasıl ilerlediklerini de anlamak zor değildir. Tutturmuşlar, bir laiklik elden gidiyor. Millet istemedikten sonra tabii gidecek yahu söyleminden Mısır Özgürlük Meydanı'nda laiklikten korkmayın. Laiklik din düşmanlığı değildir. Ben Müslümanım ve laik bir devleti yönetiyorum vurgusuna geçiş dil sürçmesi değildi kuşkusuz. Laiklik karşıtlığı ile bilinen başbakan yıllar önce amacım için papaz bile olurum deyişiyle de çelişmemişti doğrusu. ABD'nin Türkiye siyaseti üzerindeki etkisini dün olduğu gibi bugün de sürdürdüğü tartışılmaz. Bölge üzerinde yürürlüğe girmiş bulunan Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında ülkede ABD'nin sivil otorite yaratması ve yarattığı otoritenin etkinliğini giderek bölgede hissettirme çabaları açıkça ortadadır. Tavşanı tazıya kovalatma politikası ABD'nin bilinen en etkin yöntemidir ve projesi gereği Türkiye'de ya da kontrol ettiği tüm ülkelerde kimin ne zaman tazı ne zaman tavşan olacağına kendinin karar vermesi de ne yazık ki kanımsanmış durumdadır. 13 Temmuz 1997'de Anasol D hükümeti kuruldu. 12 Temmuz 1997'de yapılan güven oylaması ile ANAP, DSP ve DTP'den oluşan koalisyon hükümeti ertesi gün kuruldu. Oylamada Refah Partisi'nin fire vermemesine rağmen bu sonucu DYP'den istifa eden milletvekilleri belirledi. Dağınık olmakla birlikte kendine çeki düzen verme konusunda hiçbir çaba göstermeyen hükümet, siyaset yorgunu olan halka umut vermedi. Bakanlıklar arasındaki uyum sorunu başta olmak üzere kilit noktalara yapılan eş dost atamaları, baş döndüren tayinler, görev değişiklikleri, her gün konuşulan anlık abuk sabuk projeler ve fındık kabuğunu doldurmayan işler. Küçük şeylerle uğraşan iktidar büyük sorumluluğunun bilincinde değildi ne yazık ki. Düş kırıklığı yaratarak tarihi bir fırsatı değerlendiremedi. Türkiye'nin köklü sorunlarına eğilmek yerine gecekonduya vergi, kara paraya takipçi, dolara eşit lira, susurluğa süper müfettiş gibi konularla oyalanarak gün saydı adeta. Ve böylelikle siyasal İslam'ın yoluna Mesut Yılmaz ve Bülent Ecevit ortaklığı kırmızı halılar döşedi. Refah Partisi'nin kapatılması. Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın Anayasa Mahkemesi'nde 22 Mayıs 1997'de açtığı Refah Partisi'nin kapatılmasına ilişkin dava 17 Ocak 1998'de sonuçlandı. Refah Partisi'nin laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri saptandığından kapatılması uzun süre tartışma konusu oldu. Erbakan Anayasa Mahkemesi'nin kararını AİHM'ne taşımış olsa da oradan da dilediği sonuç çıkmadı. AİHM Türkiye'yi haklı buldu. Refah Partisi'nin kapatılmasına ilişkin davanın askerlerin etkisiyle açıldığı iddiasını Vural Savaş daha sonra şöyle yanıtlamıştı. Alakası yoktur, hukuk işlemiştir. Çok sağlam deliller vardı. Milletvekillerinin, bizzat Erbakan'ın beyanları, genel başkan yardımcılarının beyanları. Düşünün, bir milletvekili çıkıyor halka karşı Şevki Yılmaz, biz diyor Cezayirliler gibi olmayacağız. Onlar iktidar olmadan silaha davrandılar. Biz önce iktidar olacağız, sonra silaha davranacağız. Bir başka milletvekili gidiyor Kırıkkale'de mitingde, bu laikler geberecektir. Bir başka milletvekili diyor kan dökülecek, şeriat gelecek, fıstık gibi olacak. Bir yandan Erbakan Medine Sözleşmesi teklif ediyor. Yani Türkiye'de herkes her mezhep kendi hukukuna göre yargılansın. Ahim der ki bunun kadar milli birliği darmadağın edecek bir şey yok. Daha böyle bir yığın hikaye. Bu parti kapatılmayacak da hangi parti kapatılacak? Anasol'da iktidarı hayal kırıklığı yarattı. Mafya polis siyaset ilişkilerinin yankıları sürüyorken Anasol D iktidarı döneminde ülke bu kez mafya iş adamı siyaset ilişkileriyle çalkalandı. Servis edilen kasetler nedeniyle taraflarca yapılan itiraflar tiksinti yarattı. Başbakan Mesut Yılmaz için görevini kötüye kullanmak ve ihalelere fesat karıştırmak iddiasıyla Gensoru önergesi verildi. Önerge 25 Kasım'da mecliste kabul edildi. Hükümetin düşmüş olmasına DSP lideri Bülent Ecevit'in yaptığı yorum çok dramatikti. Ecevit hükümet başarısız olduğu için değil, başarılı olduğu için düşürüldü diyerek herkesi şaşırtmıştı. Geçici hükümet 18 Nisan 1999 seçimleri ve sonraki gelişmeler. DSP lideri Bülent Ecevit'in başkanlığında geçici olarak 11 Ocak 1999'da seçim hükümeti kuruldu. Kısa bir süre sonra 15 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye teslim edilmesi, Nisan'da yapılacak olan seçimde Ecevit için büyük bir şans yarattı. Nitekim bu olaydan 2 ay sonra yapılan seçimde DSP birinci parti oldu. Böyle olsa da tek başına hükümet kurabilecek çoğunlukta olmadığı için koalisyon hükümeti kurmak zorunda kaldı. Giriş bölümünde 18 Nisan 1999 milletvekili genel seçimi halkımızın büyük bir sorumluluk duygusuyla sandık başına giderek 21. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturması ile sonuçlanmıştır. Milletimiz seçimlerde ortaya çıkardığı bu meclis yapısı ile ülkemizi 21. yüzyıla taşıma görev ve sorumluluğunu hiçbir siyasi partiye tek başına vermemiş, partilerin uzlaşarak ülkeyi yönetmelerini istemiştir. Milletimiz bu tercihi ile siyasi hayatımıza istikrarsızlık, çatışma ve kutuplaşma yerine hoşgörü, uzlaşma ve işbirliği ortamının hakim olarak ülke sorunlarına istikrar içinde çözüm üretilmesini arzuladığını göstermiştir. Bu anlayıştan yola çıkan Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi 57. Cumhuriyet Hükümeti'ni oluşturmak suretiyle ülke sorunlarına çözüm üretme görev ve sorumluluğunu birlikte üstlenerek bir uzlaşma ve atılım hükümeti olarak çalışmaya karar vermişlerdir. Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi hükümeti, anayasamızın başlangıç bölümünde ifadesini bulan anlayış doğrultusunda hiçbir ayrım gözetmeksizin, tek tek ve topluca tüm vatandaşlarımızın hizmetinde olmak ve yine anayasamızda temel nitelikleri ifade edilen milli, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni geliştirmek ve güçlendirmek temel amacı üzerine kurulmuş bir koalisyondur. Bu koalisyon ülkemizin uzun ömürlü, verimli ve istikrarlı bir yönetime kavuşması için hükümeti oluşturan partilerin karşılıklı güven, saygı ve işbirliği anlayışı çerçevesinde hareket etmelerini ve milli menfaatleri ön planda tutmalarını siyasi ve ahlaki bir görev olarak kabul etmiştir diye başlayan genel ilkeler, çalışma ilkeleri, öncelikli yasalar, koalisyonun hedefleri, ekonomik ve sosyal politikalar, eğitim ve dış politika başlığı altındaki ayrıntılardan oluşan etkili bir protokolle umutların yeniden yeşermesine neden olmuştu. 17 Ağustos'ta yaşadığımız 7.4 şiddetindeki deprem Türkiye açısından büyük bir yıkımdı. 20 binden fazla insanın öldüğü bu felaket maddi açıdan da derin hasarlara neden oldu. 12 Kasım 1999'da Düzce'de yaşanan ve 1000 kişinin yaşamını yitirdiği ikinci depremden sonra yoğun yardım kampanyaları ve 12 Kasım 1999'da AB Helsinki zirvesinde kesinleşen Türkiye'nin adaylığı biraz nefes aldırmıştı. Geliri yaraları sarmak amacıyla çıkartılan bedelli askerlik ve deprem vergileri gibi çeşitli düzenlemeler yapmak zorunda kalan koalisyon hükümeti bu süreç nedeniyle oldukça sıkıntılı anlar yaşadı. Koalisyon hükümeti 2 yıl sonunda 285 yasa çıkardı. Ekonomik ve sosyal yapının düzeltilmesi için programlar hazırladı. Güvenlik alanında, dış politikada ve yolsuzlukla mücadele konusunda düzenlemeler yaptı. Demokratikleşme ve insan hakları konusunda DGM'lerin sivilleştirilmesi için anayasa ve yasa değişikliği yaptı. Çıkar amaçlı örgütler için ağır cezalar getirildi. Ceza yasasında yapılan düzenleme ile işkence yapan kamu görevlilerine de ağır cezalar getirildi. Basın yayın araçları ile işlenen suçlar ertelendi. Memurlarla birlikte diğer kamu çalışanlarının disiplin cezaları affedildi. Yasa kapsamı dışında kalan suçlar hariç 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlar nedeniyle verilen ölüm cezalarının yerine getirilmemesi, hapis cezalarına çarptırılanların cezalarından 10 yıl indirim yapılması öngörüldü. Başbakanlık bünyesinde İnsan Hakları Başkanlığı kuruldu. 17. ayrımın sonu. Sayfa 200.